Ayrım 74.
Karabekir şöyle yazıyor: İzmir işgalinde ne asker ne halk değil, mukavemet bir tevekkül ile teslim oluyorlar. Bunun ruhi sebebi asırlarca milletimizi daima emirlerle hareket ettirmek gibi insanların benliğini, izzeti nefsini mahveden bir terbiyedir. İstiklal Harbimizin esasları sayfa 49. Milli mücadele, Kurtuluş Savaşı, İstiklal Savaşı ise bu adların da belirttiği gibi tamamen ayrı nitelikte ve özde bir savaştır. O dönem çok gerilerde kalmış, şartlar, kavramlar, amaçlar değişmiştir. Sakarya Savaşı'na askeri hazırlamak için birçok şey yapılmış ama elbette bu kısa süre hepsini eğitmeye yetmemiş. Bu yüzden de Sakarya Savaşı bir subay savaşı olmuştur. Mesela A. Gündüz, Hatıralarım, sayfa 80-107. Ş. Soğucalı, İstiklal Harbi'nde olaylar, sayfa 88. Askerin çok yönlü eğitimi büyük taarruza kadarki dönemde gerçekleşir. 4. Kolordu Komutanı Kemalettin Sami Paşa, Milli Ordu Nasıl Doğdu, yakın tarihimiz 3. sayfa 9. Bu ordu bir fırtına gibi esecektir. Mustafa Kemal'in sözleriyle Osmanlı zaferleri arasında ne ilgi var? Bambaşka bir şey söylüyor Mustafa Kemal. Dünya milli devletlere doğru giderken ve uyanık milletler milli bilinci oluşturmaya çalışırlarken, Osmanlı Devleti'ne bağlı topluluklar bu akımın etkisi ve istiklallerini kazanmak isteğiyle teker teker kopup ayrılırlarken, çağın gereklerini bir türlü kavrayamayan Osmanlı yönetimi, Osmanlılık gibi artık içi boşalmış ve birleştirici gücü tükenmek üzere olan bir kavrama yapışıp kalır. Bu yüzdendir ki milli bilinç ve duygu Osmanlı Devleti'ne bağlı topluluklar içinde Araplardan bile sonra en son Türklerde uyanacaktır. Kurtuluş Savaşı bu bilinç ve duygunun yaygın olmadığı dönemde başlamıştır. Geç ve zor uyanışın sebeplerinden başlıcası da budur. İşbirlikçilerin çokluğunun sebebi de budur. İsyanların temelinde de bu yatar. Şöven ve ırkçı olmayan milli, evrensel ve çağdaş değerlere açık bir terbiye çağın terbiyesidir. Milli terbiye doğal olarak dini terbiyeyi de içerir ama dini terbiyeden daha kapsamlıdır. Milli terbiyenin önemini ve gerekliliğini en iyi gösteren örneği yazısıyla bizzat M. Kahraman veriyor. Milli mücadelenin tarihini, anlamını ve amacını anlamak için hiçbir gayret göstermediğini belirten düşünceler ileri sürüyor. Milletinin hiçbir gururunu, sevincini, mutluluğunu paylaşmıyor. Maksatlı olarak zaferleri küçültmek için çabalıyor. Düşman yenilgilerine sürekli mazeret ve bahane arıyor, işbirlikçi İstanbul yönetimini aklamaya çalışıyor. Yani hala Ali Kemal ve benzerleri gibi bakıyor olaylara. Böylece de Mustafa Kemal'in sözünün ne kadar haklı bir söz olduğunu canla başla kanıtlıyor. Sıra geldi Adnan Çakmak'ın anlattığı ve Murat Sertoğlu'nun yazdığı uydurma Mareşal Fevzi Çakmak'ın hatıralarındaki Sakarya Savaşı'na ilişkin palavralara ve büyük atmasyona. Hatıraların sahteliğinin iyi anlaşılması için önce olaylar sıralamasını vermek istiyorum. 8-21 Temmuz, Kütahya-Eskişehir Savaşı, Türk cephesinin yarılması ve yenilen ordunun Sakarya doğusuna çekilmeye başlaması. 23 Temmuz, Fevzi Paşa'nın gizli oturumda hükümet merkezinin Kayseri'ye nakli ile ilgili Bakanlar Kurulu kararını açıklaması. Gizli celse zabıtları 2. sayfa 99. 26 Temmuz, Mustafa Kemal'in Polatlı'ya gelerek İsmet Paşa ile görüşmesi. 28-29 Temmuz, Fevzi Paşa'nın Sakarya doğusuna çekilmiş olan birlikleri denetlemesi. 30 Temmuz günü mecliste yaptığı açıklamaya göre. 30 Temmuz, Fevzi Paşa'nın gizli oturumda ordunun son durumu hakkında bilgi vermesi. Gizli zabıt cerideler 2. cilt sayfa 116. 5 Ağustos, Mustafa Kemal'in başkomutan olması. 12 Ağustos, Mustafa Kemal ve Fevzi Paşa'nın Polatlı'ya gelmeleri. Türk İstiklal Harbi 2'ye 5, 2. kitap sayfa 198. 14 Ağustos, Yunan ordusunun Sakarya'ya doğru yürüyüşe geçmesi. 15 Ağustos, Mustafa Kemal'in attan düşmesi ve sakatlanması. Dipnot, Tih 2. cilt 5. kısım, 1. kitap, Sakarya Meydan Muharebesinden önceki olaylar ve mevzi ilerisindeki harekat, sayfa 198, A. Gündüz, Hatıralarım, sayfa 59, Yakınlarından Hatıralar, sayfa 107, F. Özdilek, AAM'de sayı 11, Mart 1988, sayfa 459. 16 Ağustos, muayene için Ankara'ya gelmesi ve gece kalması. 17 Ağustos, Polatlı Alagöz karargahına dönmesi. Dipnot, bu konu ile ilgili bazı kaynaklar, HTV dergisi sayı 75-1976, 1621 no'lu belge, Başkomutanlık Özel Bürosu Genel Sekreteri Kazım Paşa'nın Mustafa Kemal'in dönüşü ile ilgili olarak 16 Ağustos'ta Polatlı'ya çektiği telgraf. Mustafa Kemal Paşa muayene edildi, kaburgalarından biri kırık, yarın karargahta olacak. Tih 2'ye 5, 1. kitap sayfa 198. R. Şevket İnce'nin Güncesi 9. bölüm 29 Ekim 1982. Milliyet. İyi Hakkı Tekçe Hatıralar 13 Kasım 1968 Milliyet. Ruşen Eşref Ünaydın Atatürk'ü Özdeyiş sayfa 42. İslam Ansiklopedisi 1. cilt sayfa 757. Doktor Mim Kemal Öke sayfa 107. Yakınlarından hatıralar. 19 ya da 20 Ağustos'ta Alagöz karargahına gelen Halide Edip şöyle yazıyor. Mustafa Kemal Paşa oturduğu koltuktan güçlükle kalkmaya çalıştı. Çünkü kaburga kemikleri hala ağrılar içindeydi. Mustafa Kemal Paşa'ya doğru kalbimde gerçek bir saygıyla gittim. O bütün gençliğim bir millet yaşasın diye ölmeyi göze alan kararını temsil ediyordu. Ne saray, ne şöhret, ne herhangi bir kudret onun o odadaki büyüklüğüne yakışmaz. Gittim ve elini öptüm. Türk'ün Ateşle İmtihanı sayfa 193. 23 Ağustos, Sakarya Savaşı'nın başlaması. 13 Eylül, savaşın galibiyetimizle bitmesi. 18 Eylül, Mustafa Kemal'in Ankara'ya dönmesi. 19 Eylül, Fevzi ve İsmet Paşaların ayrıca İyi Süreyya Bey, Manisa ve 62 arkadaşının ek olarak Durak Bey'in Erzurum, Tahsin Bey'in Aydın, Hulki Efendi'nin Siirt verdikleri önergeler üzerine Mustafa Kemal'e oy birliğiyle gazi ünvanı ve mareşallık rütbesi verilmesi. Zabıt Ceridelere 12. sayfa 363-364. Şimdi Fevzi Çakmak'ın sahte anılarını kısım kısım izleyelim. Yunan kralı savaş işini doğrudan doğruya eline almış bulunuyordu. Pek güvendiği başkomutan General Papoulas da Anadolu'ya geçmiş bulunuyordu. Nihayet Temmuz sonlarında beklediğimiz taarruz kendini gösterdi. Bu tarihe Sakarya Harbi olarak geçecek olan büyük savaştı. 16. bölüm 25 Nisan 1975 Hürriyet Gazetesi. 17. bölümde de şöyle yazıyorlar. Ordunun idaresini Kral Konstantin ele almıştı. A. Yunan kralı hiçbir zaman savaş işine ordunun idaresini eline almış değildir. Çünkü hükümet kralın bu işe karışmasını uygun görmemiştir. Kütahya, Eskişehir ve Sakarya savaşlarını uzaktan izlemekle yetinecektir. Genelkurmay Başkanı ve Dusmanis Küçük Asya Harbi'nin iç yüzü 1. sayfa 63-69. B. General Papoulas da Anadolu'ya yeni geçmiş değildir. Anadolu ordusunun komutanı olarak 22 Kasım 1920'den beri İzmir'de bulunmaktadır. Yunan askeri tarihi sayfa 169. C. A. Çakmak M. Sertoğlu Kütahya Eskişehir Savaşları ile Sakarya Savaşı'nı birbirlerine karıştırıyor, olaylar sırasında alt üst ediyorlar. Ne Temmuz sonlarında başlamış olan bir taarruz var ne de Sakarya Savaşı Temmuz sonlarında başladı. Bu pek cesur ikili atıp duruyor. Şimdi masalın en tatlı bölümüne geldik. Mustafa Kemal Paşa atından düşmüş ve kaburga kemiklerinden biri kırıldığından ister istemez hastaneye yatmıştı. Bundan sonra da ordunun başında yalnız kaldım. Halbuki bu sırada Mustafa Kemal Paşa'ya şiddetle muhtaç bulunuyordum. Ama ne yapabilirdim? Her şeyden önemli olan cephede ordunun başında bulunmaktı. Ben sürekli olarak cephede bulunamıyor, fırsat buldukça Ankara'ya gelerek mecliste görünüyor, savaş durumu hakkında gerekli bilgileri veriyordum. Onları sakinleştirir sakinleştirmez hemen Mustafa Kemal Paşa'yı ziyarete koşuyor, askeri durum hakkında ona gereken bilgileri veriyordum. Ondan sonra da soluğu cephede alıyordum. 17. bölüm 26 Nisan 1975 Hürriyet Gazetesi. İnanılmaz bir şey. Bu kadar çok yanlışı bir araya getirmeyi nasıl başarmışlar? 1. Mustafa Kemal'in 17 Ağustos 1921'de Alagöz'deki başkomutanlık karargahına döndüğünü görmüştük. 2. Fevzi Paşa ordunun başında yalnız kalmış ve orduya komuta etmiş değildir. Çünkü ordu cephe komutanı İsmet Paşa'ydı. Bütün emirler İsmet Paşa'dan çıkıyordu. Sakarya Savaşları ile ilgili Tih 2'ye 5 2. kitabın tamamı. Fevzi Paşa görüş tavsiye ve uyarılarını ancak gerektikçe ya da soruldukça başkomutana ve ordu cephe komutanına yazılı olarak bildirmiş, bazı zorunlu hallerde ve cephe emri doğrultusunda güney kanattaki birliklere doğrudan emir vermiştir. Tih 2'ye 5 2. kitap sayfa 89-90-103-104. 3. Fevzi Paşa cepheye geldiği 12 Ağustos'tan sonra da hiç Ankara'ya gitmiş, mecliste konuşmuş da değildir. Mustafa Kemal de Fevzi Paşa da savaş bitene kadar cepheden hiç ayrılmamışlardır. Dipnot A. Mustafa Kemal'in başkomutanlık karargahının bulunduğu Polatlı Alagöz'den verdiği bazı emirlerin ve yazdığı yazıların tarihleri. Cephede bir görev isteyen Halide Edip'e verdiği cevap 18 Ağustos, Türk'ün Ateşle İmtihanı sayfa 190. Kazım Karabekir'e cevap 21 Ağustos, İstiklal Harbimiz sayfa 933. Orduya genelge 24 Ağustos, Tih 2'ye 5 2. kitap sayfa 12. Güney kanattaki Fevzi Paşa'ya emir 24 Ağustos, adı geçen eser sayfa 18. Güney kanattaki Fevzi Paşa ile yazışma 26 Ağustos, adı geçen eser sayfa 79. Güney Kanat'taki Fevzi Paşa ile yazışma 28 Ağustos adı geçen eser sayfa 84. Güney Kanat'taki Fevzi Paşa'ya emir 29 Ağustos adı geçen eser sayfa 112. Milli Savunma Bakanlığı'na emri 31 Ağustos adı geçen eser sayfa 127. TBMM ile yazışma 1 Eylül adı geçen eser sayfa 148. Cevabı 3 Eylül'de mecliste okunur. Zabıt cerideleri 12. sayfa 134-135. A. Gündüz ile S. Omurtak'ı Güney Kanat'ta inceleme yapmakla görevlendirmesi 3 Eylül TİH 2'ye 5 2. kitap sayfa 161. Gazeteci B.B. Gol ise Alagöz'den cevap vermesi 5 Eylül Bilal Nevşimşir Atatürk'le yazışmalar sayfa 141. Zafer Tepe'ye gelmesi 9 Eylül TİH 2. kitap sayfa 208 Halide Edip sayfa 200. Zafer Tepe'de taarruzu izlemesi 10 Eylül TİH 2'ye 5 2. kitap sayfa 223. İleri hattaki 15. tümenin yanına gitmesi 11 Eylül Kazım Özarp Milli Mücadele sayfa 207. Fethi Okyar yakınlarından hatıralar sayfa 42-47. Meclise zaferi bildirmesi 13 Eylül TİH 2'ye 5 2. kitap sayfa 269-270. Millete beyannamesi 14 Eylül adı geçen eser sayfa 285. Ayrıca her gün Alagöz'den meclise rapor yolluyor, rapor Hüsrev Gerede tarafından milletvekillerine açıklanıyordu. D. Arıkoğlu sayfa 249. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Vatan Yolunda sayfa 145. Ruşen Eşref Ünaydın Atatürk'ü özdeyiş sayfa 63. Birkaç defa da cephenin güney kanadına inmiştir. TİH 2'ye 5 2. kitap sayfa 115-132. A. Gündüz Hatıralarım sayfa 81-84. C. Erikan Komutan Atatürk sayfa 720. B. Sadece şu anılar bile her ikisinin de Sakarya Savaşı boyunca sürekli cephede bulunduklarını göstermeye yeter. Halide Edip adı var, Türk'ün Ateşle imtihanı sayfa 193-203. İsmet İnönü Hatıralar 1. sayfa 260-265. A. Gündüz Hatıralarım sayfa 85-105. Kazım Özat Milli Mücadele sayfa 192-215. Fevzi Paşa sıcak savaşın başladığı gün olan 23 Ağustos'tan 7 Eylül'e kadar sürekli olarak ordunun güney kanadında bulunuyor, 8 Eylül'de kuzey kanada geçer. TİH 2'ye 5, 2. kitap sayfa 18, Kazım Özak, Milli Mücadele sayfa 204. Sahte anıları izlemeye devam edelim. Bütün gayretime rağmen meclisi sakinleştirebilmek benim için gitgide güç oluyordu. Bu sıralarda Mustafa Kemal Paşa'ya ne kadar ihtiyacım vardı ama o dediğim gibi hala yatıyordu. Benim artık Ankara'ya gelmem son derece zorlaşmış bulunuyordu. Meclisin moralini yüksek tutma işini Mustafa Kemal Paşa'ya bırakmıştım. Daha doğrusu o kendi isteğiyle hasta hasta bu görevi üzerine almıştı. 18. bölüm 27 Nisan 1975 Hürriyet. Yalan yalanı doğurur, bu zırvalıklar da anaç yalanın yavruları. İşte bugünlerde nereden çıkmış ise çıkmış Yunanlıların hızla Ankara'ya yaklaşmakta oldukları, onları durdurabilmenin imkansız olduğu rivayeti Ankara'yı bir anda sarıvermiş. Benden bir türlü haber alamayan, benimle temas kuramayan Mustafa Kemal Paşa da bu şaiaya yani söylentiye kapılarak Ankara'nın boşaltılması yolunda kendisine yapılan telkinleri uygun bulmuş. Bu yolda hemen emirler vermiş ve hükümet merkezinin Kayseri'ye nakledilmesi yolunda harekete geçilmiş. Benim bunlardan hiç haberim yoktu. 18. bölüm 27 Nisan 1975 Hürriyet. Bu seferki yavru tam bir tosuncuk, meclisin ve hükümet örgütlerinin Kayseri'ye nakli hakkındaki Bakanlar Kurulu kararını Sakarya Savaşı'nın başlamasından bir ay önce 23 Temmuz 1921 günü TBMM'nin gizli oturumunda açıklayan ve savunan bizzat Bakanlar Kurulu Başkanı Fevzi Paşa'dır. Gizli Zabıt Cerideleri 2. cilt sayfa 99-103. Ama anı imalcileri Fevzi Paşa'ya benim bunlardan hiç haberim yoktu dedirtiyorlar. Yaverim Salih Omurtak'ı çağırarak kendisine ben biraz uyuyacağım, beni uyandırma emrini vererek yattım. Ben uyuduktan 1-2 saat sonra Ankara ile nasılsa telefon bağlantısı kurulmuş. Salih Omurtak telefonu açar açmaz Mustafa Kemal Paşa'nın sesini duymuş. Paşa heyecanlı bir eda ile durumu sormuş. Mustafa Kemal Fevzi Paşa'nın uyuduğunu öğrenince içi rahatlamış. Durumda hiçbir tehlike olmadığını şimdi anladım demiş. Uyduruk anılar şöyle devam ediyor. Ertesi sabah kendisiyle telefonla konuştuktan ve askeri durumu anlattıktan sonra bir kat daha rahatladı. Ankara'ya gelen kötü haberleri uyanmış bulunan paniği de ancak o zaman kendisinden öğrendim. Mustafa Kemal Paşa da oldukça iyileşmişti. Bana 1-2 güne kadar yanıma gelebileceğini söyledi. Buna pek sevindim. Mustafa Kemal Paşa hemen ertesi günü Büyük Millet Meclisi Başkanı olmak sıfatıyla mecliste askeri durum hakkında yürekleri ferahlatıcı izahatta bulunmuş ve bazı mebusların isteğine uyarak başkomutan sıfatıyla cepheye hareket edeceğini bildirmiş. Onu aramızda görmek hepimizin moralini bir kat daha kuvvetlendirmiş bulunuyordu. 18. bölüm 27 Nisan 1975 Hürriyet. Salih Omurtak, Sakarya Savaşı sırasında Fevzi Paşa'nın yaveri değil, Genelkurmay Harekat Şubesi müdürüdür. Dipnot 10 yıllık harbin kadrosu sayfa 278. Ankara ile Alagöz arasında o tarihte telefonla konuşmak da mümkün değildir. Mustafa Kemal Paşa bazı mebusların isteğine uyarak cepheye kendiliğinden başkomutan sıfatıyla hareket etmiş de değildir. Uzun ve çetin görüşmeler sonunda ve oy birliğiyle başkomutanlığa getirilmiştir. Zabıt Cerideler 12. sayfa 21. Ayrıca Gizli Zabıt Cerideler 2. cilt sayfa 185 Ağustos 1921. Cepheye sonradan ve yalnız olarak değil 12 Ağustos'ta Fevzi Paşa ile birlikte hareket etmiştir. HDB'de 75. sayı 1619. belge. İslam Ansiklopedisi 1. sayfa 756. Yeşke TKS Kronolojisi 1 sayfa 159. Anıların geri kalanı da böyle, onun için onlara değinmeyeceğim. Sadece ikilinin bu tür zırvalamalarından son ikisini aktarıp bu sahte anılar konusunu kapatıyorum. Atatürk birçok kimseye yeni soyadları vermeye başlamıştı. Bu arada İnönü Savaşları'nın şerefine olduğu gibi İsmet Paşa'ya hediye ederek İnönü soyadını kendisine vermişti. Bana da herhalde Sakarya Savaşı'nı başından sonuna kadar idare etmiş ve bu savaşın planlarını da hazırlamış olduğum için olacak Sakarya soyadını vermek istedi. Teşekkür ettim. 300 yıldan beri Çakmak Oğulları adıyla şöhret kazanmış bulunan bir soyun adını değiştirmek hakkını kendimde göremiyordum. Bunu söylediğim zaman Mustafa Kemal Paşa bana hak verdi. 19. bölüm 28 Nisan 1975 Hürriyet. Sakarya Savaşı'nı başından sonuna kadar Fevzi Paşa'nın idare ettiği artık biliyoruz ki ikilinin atmasyonudur. Savaşın planlarını Fevzi Paşa'nın yaptığı da doğru değildir. Dipnot. Sahte anı imalcileri plan nedir bilmedikleri için ikide bir plandan söz ediyorlar. Sıcak savaş boyunca genel ve geçerli klasik kurallara uygun bir savunma düzeni uygulanmıştır. Mustafa Kemal'in klasik savunma anlayışını değiştiren alan savunması görüşü ise bu düzenli değil, savaş tarzını değiştirecektir. İlgilenenler şu kaynaklarda İstiklal Savaşı'nın tamamını kapsayan genel plan, stratejik savunma ile bu savaştan önce ve savaş sırasında uygulanan düzen ve gelişmelere ilişkin bilgi ve belgeleri bulabilirler. Tih 2. cilt 5. kısım 1. kitap, Sakarya Meydan Muharebesinden önceki olaylar ve mevzi ile ilerisindeki harekat, Tih 2. cilt 5. kısım 2. kitap, Sakarya Meydan Muharebesi ve sonraki harekat, H. Baykoç, Sakarya Meydan Muharebesi, 134 sayılı askeri mecmua, tarihi 2, 1944, B. Van Demir, Sakarya'dan Mudanya'ya, Genelkurmay Yayınları, Ankara 1946. Ayrıca Sakarya Meydan Savaşı'na ilişkin harp cerideleri de yayımlanmıştır. Şu üç Yunan kitabı da özellikle Sakarya Savaşı ile ilgilidir. İlya Vitieridu, Sakarya Ötesi Harekatı, Hristos ve Nikolopoulos 1921'in 10 binleri ile beraber. Prens Andreas, Felakete Doğru. Üçü de Atase kitaplığında incelemeye açıktır. Sakarya Meydan Savaşı hakkında bir konferans vermek isteyen Afet İnan Hanım, hazırlamış olduğu konferans metninde herhalde Mustafa Kemal Paşa'ya duyduğu aşırı sevginden olacak, tarihi hakikatleri bir yana bırakmış, Sakarya Savaşı'nın bütün şerefini kendisine, Mustafa Kemal'e vermiş, savaşın planlarını ona hatırlatmış ve Sakarya Meydan Savaşı'nı başından sonuna kadar idare ettirmiş. Şerefli bir askere yapmadığı, katılmadığı bir savaşın zafer şerefini yüklemeye kalkışmak onun şerefini hiçbir şekilde arttırmaz. Hatta onu küçültür. Afet Hanım benimle görüşmek üzere yeniden başvurunca ona durumu bildirdim. Mustafa Kemal Paşa'nın Sakarya Muharebesi'yle öyle sandığı gibi yakından ilgisi olmadığını, geçirmiş bulunduğu bir kaza sonunda bir kaburga kemiğini kırılmış ve hastaneye kaldırılmış bulunması, onu ister istemez bu savaşın dışında bırakmış olduğunu ve bu durum karşısında savaşı benim planlayarak idare etmek zorunda kaldığımı söyledim. 19. bölüm 28 Nisan 1975 Hürriyet. Dipnot. Mustafa Kemal hastanede yatmış da değildir. Sadece Cebeci Hastanesi'nde muayene olur, evine döner, bazı bakanlarla görüşür ve ertesi günü Alagöz'e hareket eder. Bunlara ilişkin ayrıntılar mesela Ruşen Eşref Ünaydın'la İHA Tekçe'nin anılarında var. Bu gerçeklere aykırı lafları söyleyen elbette Fevzi Paşa değil. Fevzi Paşa'nın bu konudaki gerçek görüşünü şu belge belirtmektedir. Fevzi ve İsmet Paşa 15 Eylül 1921 tarihinde Kozan ve Edirne milletvekilleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ortak bir öneride bulunurlar. Bu öneri şöyledir. Bizzat muharebe meydanındaki tedavir yani önlemleri ile muzafferiyetin amil ve müessiri yani yapıcısı ve etkeni olmuş olan Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine müşirlik yani mareşallık rütbesi ve gazilik ünvanı tevcih edilmesini teklif ve istirham ederiz. Zabıt Cerideleri 12. cilt sayfa 263. Dipnot. Kazım Karabekir şöyle yazıyor. Fevzi Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya yekten müşirlik ve gazilik inha ediyor. Halbuki daha mesele bitmemiş ve Yunan ordusunu takip ederek kat'i muvaffakiyet kazanılmamış, yani daha yapılacak işler varken Mustafa Kemal'e son merhaleye inha etmek, ikinci bir muzafferiyete nasıl ve ne ile tatmin olunabilecektir? Bu vahim hata Afyon taarruzundan sonra Mustafa Kemal'e hilafet ve saltanatı tevcihe vermeye kadar yürüdü. İstiklal Harbimiz sayfa 935. İlk cümleler Karabekir'in onulmaz Mustafa Kemal kompleksini bilenler için sürpriz değildir. Son cümlesinin ise baştan sona kendisinin uydurduğu bir masala dayandığını ileride göreceğiz. Ama bu acayip ikili bir çocuk sorumsuzluğu içinde açık gerçekleri tersine çevirmeye çalışıyor. Kurtuluş Savaşı'nın pek çok aşamasına büyük emeği olan Fevzi Paşa'yı hiç hak etmediği bir duruma, yalancı durumuna düşürüyor. Amacı belli olan ağa çakmağa geçiyorum ama Murat Sertoğlu'na ne demeli? Bu Halley kuyruklu yıldızından da uzun kuyruklu ve komik naşitten de daha komik yalanların altına imzasını nasıl koymuş? Dipnot. Bu sahte anıların üzerinde bu kadar durmamın hazin bir sebebi var. TRT'de 13 Eylül 1983 akşamı yayımlanan Sakarya Savaşı programını Kültür Bakanlığı'nın ileri gelenlerinden biri hazırlamış ve Sakarya Savaşı bu sahte anılara göre anlatılmıştı. Yani Başkomutan Mustafa Kemalsiz ve Cephe Komutanı İsmet Paşasız bir Sakarya. Programı hazırlayan sevdiğim bir insandır. Sakarya Savaşı ile ilgili askeri tarihleri ve monografileri okuyup okumadığını, bu kitaplarda yer alan belgeleri inceleyip incelemediğini sordum ve bu sahte anılara dayanmasını eleştirdim. Sükunetle dedi ki, bakalım o kitaplardaki belgeler doğru mu? Anlaşılan birileri içine böyle bir kuşku düşürmüş. Belli ki hiçbir askeri tarihi okumamış, hiçbir askeri belgenin orijinalini görmemiş. HTV dergisi belgelerin orijinallerini de yayımlıyor. Okuyup görmüş olsa böyle bir kuşkuya düşmezdi. Çünkü öncesi ve sonraki takip hareketiyle birlikte 60 günden fazla süren bir savaşta taburlardan alaylara, alaylardan tümenlere, tümenlerden gruplara, gruplardan cephe komutanlığına yazılan, cephe komutanlığından basamak basamak bu birliklere gelen çeşitli raporlar ve emirler, her tümenin kendi birlikleriyle yaptığı iç yazışmalar, sair haberleşme tutanakları, Fevzi Paşa'nın rapor ve mütalaaları, harp cerideleri on binlerce belge eder. Hepsi de birbirine bağlıdır. Anılar ve F. Okyar ile R. Şevket İnce'nin günlükleri de binlerce sayfa ediyor. Bu on binlerce belgeyi o zamanın kağıtlarını bulup yazım ve kayıt usullerine dikkat alarak, yüzlerce adam kullanarak yeniden imal etmek, güncelerin ve anıların bile buna göre yeniden yazılmalarını sağlamak ve bu çapta bir yapıntı gerçek yaratmak ve bunu gizlemek mümkün müdür? Hayretle susmuştum, şimdi de öyle yapıyorum. Büyük taarruzda Mustafa Kemal'in 1 Eylül tarihli beyannamesi dışında başkomutan olarak verdiği bir tek yazılı emir bile bulunmuyor. Yoksa büyük taarruzda da mı yoktu?